Ayrım 14. Evrenden torpilim var. Aykut Oğut. Sayfa 201. Mutluluk tatmin. Nem var Süheyla, solgunsun. Hiç mesut değilim Adnan. Mutluluk kelimesini oldukça sık kullanıyoruz ve tatmin kelimesi yerine kullanmaya başlamışız. Mutluluk ve tatmin gece ve gündüz kadar birbirinden ayrı iki kavramdır. Mutluluk bir seçenek, tatmin olayların sonuçlarında hissedilen bir duygudur. Mutluluk bir seçenek, tatmin olaylara endeksli bir kavramdır. Mutluluk bir seçenek, tatmin sahip olduklarınız ve olmadıklarınıza her dakika değişebilen bir kavramdır. Ufak ufak irdelemeye başlayalım ne demek istediğimi. Annem geliyor, çok mutluyum. Kocam bana yeni bir bilmem ne aldı, çok mutluyum. Ay, kahve falımda 3 vakte kadar kısmetim var dedi kadın, çok mutluyum. Karımla aram bu sıralar çok iyi, çok mutluyum. Maaşıma zam geldi, çok mutluyum. İstediğim işi aldım, çok mutluyum. Neresi yanlış bu cümlelerin? Bu cümlelerde mutluluğunuz sürekli etrafınızda olan bir takım olayların sonuçlarına endeksli. Normal değil mi bu? Hayır, değil. Eğer mutluluk formülünüz şöyleyse, falanca olayın olması eşittir mutluluk. Falanca olay olmadığında bu formül aynen şöyle değişir. Falanca olayın olmaması eşittir mutsuzluk. Bu da demektir ki mutluluğunuz aslında pamuk ipliğine bağlı. Başkalarının ne dediğine, nasıl davrandığına, olayların nasıl geliştiğine bağlı. Yani her an değişebilir. Vallahi kolay gelsin. İnsan herhalde böyle bir mutluluk anlayışıyla kafayı yer. Çok ciddiyim. Annem gelmiyor, mutsuzum. Kocam bana bir bok almamış, mutsuzum. Kahve falına bakan kadın kahveyi döktü. Geleceğimin canını okudu, mutsuzum. Karımla aram kötü, mutsuzum. Zam alamadım, mutsuzum. İşi alamadım, mutsuzum. Eğer gerçekten mutluluk böyle sonuçlara endeksli bir kavram olsaydı, fakir ama mutlu insanları, kimsesiz ama mutlu bir yetimi nasıl açıklayabiliyorsunuz? Yarın sokağa çıktığınızda şöyle bir etrafınıza bakın. Hayır, vitrinlere değil, normalde başınızı çevirip bakmayacağınız insanları seyredin. Çok dikkatli seyredin. Sokağa süpüren Ahmet amcaya şöyle dikkatle bakın. Köşedeki büfede çalışan kumpir ustasının gözlerine bakın. Duvarın üstünde oturan liseli gençlere bir bakın. Birçoğunun gözünde belki hüzün göreceksiniz, doğrudur. Ama eminim bir kere bile olsa birinin yüzünde öyle bir gülümseme yakalayacaksınız ki gözlerinize inanamayacaksınız. Bu durumda bir insan nasıl böyle içten gülebilir diyeceksiniz. Bir film setine gidiyordum. İstanbul'u henüz tam bilmediğim ve keşfetmeye çalıştığım için dolmuşla gitmeye karar verdim. Semtin adını şimdi hatırlamıyorum ama son derece döküntü bir mekanda bir sürü minibüs vardı. Orası ana duraklarıymış. Oraya git, oradan istediğin yere araç bulursun dediler. Ben de gittim. Benim gideceğim semtin aracını buldum ve dolmasını beklemeye başladım. Terminal mi artık her neyse, orası son derece yıkık dökük ve pislik içindeydi. İçeride otururken pencereden dışarıyı seyretmeye başladım. Minibüs şoförlerini, çay içmelerini, ellerinde torbalarıyla zar zor yürüyen insanları, gözlerindeki hüznü seyrederken çok ilginç bir şey oldu. İleriden seke seke bir şey yaklaştı bizim araca doğru. Bir şey diyorum çünkü tam olarak ne olduğunu anlamak zordu. Yuvarlana yuvarlana geliyordu. Yaklaşıp bizim aracın yanına durunca anladım ki hemen hemen vücudunun hiçbir yerinde düzgün bir tek kemiği bile olmayan, en fazla 20 yaşlarında bir genç. Tabirimi mazur görün ama kullanmak zorundayım ki size o genci tam olarak anlatabileyim. Hani köyün delisi deriz ya, işte terminalin delisi bu gençti. Konuştuklarını ben anlayamıyordum ama belli ki her gün o civarda takıldığı için bütün şoförler gencin ne dediğini, daha doğrusu demeye çalıştığını anlıyorlardı. Şoförlerden biri yavaşça gence arkadan yaklaştı ve poposuna bir parmak attı. Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Hatta kafamda şimşek hızıyla geçen düşüncelerden biri de kenarda gördüğüm demir çubuklardan birini kapıp herifin kafasına indirmek oldu. İşte o an gencin gözlerini gördüm. Bu şakalaşmanın içinde, hatta bence kaba olan şakalaşmanın içinde kahkahalarla gülüyordu. İnanın abartmıyorum, o ana kadar insana benzeyebilecek tek davranışı buydu. Gülmek, ama nasıl gülmek? Sanırım ben bile henüz hayatımda böyle gülmedim. Bu kadar içten, gözleri değil, bütün benliğe kahkahalar atıyordu sanki. Bir an bu gencin günlük hayatını düşünmeye başladım. Şimdi lütfen siz de benimle birlikte başlayın düşünmeye. Muhtemelen kendi başına giyinmesi mümkün bile değildi. Yani birine muhtaçtı. Kendi kendine yemek belki yiyebilirdi ama temin etmesi mümkün değildi. Yani birine muhtaçtı. Bir iş bulabileceğini asla zannetmiyorum. Dilenmeyi seçmediği de açıkça ortadaydı. Maddi olarak da birine muhtaçtı. Herhalde hayatı boyunca bir kız arkadaşı ya da karısı olmayacaktı. Olsa bile bir çocuğu olabileceğini hiç sanmıyorum. Hayatı boyunca bilgisayar oynamanın, iPod dinlemenin ne demek olduğunu bilemeyecekti. Muhtemelen Reyna'nın kapısından içeri adımını bile attırmazlardı ona. Son model BMW'nin teknik özellikleriyle ilgilenmesinin de bir anlamı yoktu. Facebook mesajlarını günde 10 kere kontrol edip hoşlandığı kız acaba mesaj göndermiş mi diye bir kaygısı da olamazdı. Kısaca sizin formülünüze göre mutsuz olmak için her türlü nedeni ve üstüne üstlük hakkı vardı. Ama o bütün bunlara inat yapar gibi mutluydu. Size bahsettiğim formülü doğal bir şekilde uygulamaya koyabilmişti. Mutlu olmayı seçmişti. Bir an içime şüphe düştü. Acaba poposuna gıdıklandığı için mi bu kadar gülüyordu dedim kendi kendime. Dolmuştan indim. Bir sonraki aracı beklemeye karar verdim. Daha fazla izlemek istiyordum. Hep anlatmaya çalıştığım formülü uygulamada görmek bana çok keyif vermişti. Aradan yarım saat daha geçti. Hala gülüyor, kahkahalar atıyordu. Yine bir şüphe düştü içime. Belki de sakatlığı öyle bir etki bıraktı ki yüzü sürekli güler vaziyette dedim. Hayır, gözlerinin içi gülüyordu. Arada suskun olduğu, yüz kasları rahatladığı anda bile gözleri kahkaha atmaya devam ediyordu. Ben size şu an uyguladığınızdan daha huzurlu ve keyifli bir formül öneriyorum. Uygulaması size kalmış. Ben yıllardır uyguluyorum ve sonuç olarak insanlar sürekli mutlu bir Aykut görüyorlar. Hatta geçenlerde bir arkadaşım çok tatlı bir şey söyledi. Bir restoranın bahçesine karşılaştık ve bana bakıp "Mutluluk bunun üstüne yapışmış çıkmıyor." dedi. Formülüm şu. Mutluluk kelimesinin yerine tatmin kelimesini koyun. Bırakın tatmin olup olmamanız olayların sonuçlarına bağlı olsun. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, siz mutlu olmayı seçmeye devam edin. Tıpkı terminalin delisi gibi. Yahu o Allah'ın delisi tabii ki o tabaka gülecek dediğinizi biliyorum. Belki de öyledir. Ama hanginiz daha keyifli bir gün geçiriyorsunuz? O mu, siz mi? Gelin aynı cümleleri bu sefer tatmin kelimesiyle kuralım. Annem gelmiyor. Tatminsiz ama mutluyum. Kocam bana bir bok almamış. Tatminsiz ama mutluyum. Kahve falına bakan kadın kahveyi döktü. Geleceğimin canını okudu. Tatminsiz ama mutluyum. Karımla aram kötü. Tatminsiz ama mutluyum. Zam alamadım. Tatminsiz ama mutluyum. İşi alamadım. Tatminsiz ama mutluyum. Başlangıçta bunu günlük hayatınıza geçirmek çok kolay olmayabilir. Hatta bazılarınız için hiç mümkün bile olmayabilir. Size mutluluk konusunda bir test cümlesi vermek istiyorum. Öğrencilerim bana mutlu olmak istiyorum dediklerinde şunu soruyorum. Sana hayat boyu mutluluk garanti ediyorum. Hayatının her dakikasını, hatta saniyesini sonsuz bir mutluluk içinde geçireceksin. Karşılığında bir tek şey olacak. Hayatın boyunca bir yatağa yapışmış şekilde parmağını bile kıpırdatamadan yaşayacaksın. Anlaştık mı? Aa, deli misin ayol? Olur mu öyle şey? Ne yapayım ben öyle mutluluğu? Daha ilk defa da bu soruyu kavrayabilen olmadı doğruyu söylemek gerekirse. Siz de bir düşünün lütfen. İstediğiniz şey gerçekten mutluluk mu? Yoksa tatmin olmak mı? Yalan söylemek. Ah keşke burnum yerine başka bir yerim uzasa. Hayatımın büyük bir kısmını yalan söyleyerek geçirdim. Hatta bir ara bundan gurur bile duydum. Çünkü yalan söyleyerek istediklerimi elde ettiğimde ya da bir beladan kurtulduğumda çok akıllı olduğumu zannediyordum. Ahlaki açıdan, dinsel açıdan, toplumsal açıdan yalan söylemek yanlıştır gibi bir kavram ne o zaman umurumdaydı ne de şimdi umurumda. Ben size yalan söylemeyin diyeceğim ama çok farklı bir nedenden. Hangi konuda yalan söylerseniz söyleyin, günlük hayatınızda elinize ne geçerse geçsin, evrene gönderdiğiniz mesajlar aslında sizin sandığınızdan çok farklı. Altını çizerek söylüyorum, yalan kötüdür. Evren sizi cezalandırır. Allah muhafaza çarpılırsınız gibi saçma salak bir şeyden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim, siz yalan söylerken yalanın altında saklanan ve doğrudan evrene giden mesaj. sizin gönderdiğiniz mesaj. Örneklere geçmeden önce yalanla ilgili size son bir hatırlatma yapacağım. Yalan, korkuyla yüzleşememe durumudur. Bu da sizin evrene güvenmediğinizin göstergesidir. Yalan, aslında sizin kendinizi inkar etmeniz durumudur. Diyelim ki bir arkadaşınız var. Adını Ayşe diyelim. Seversiniz kendisini ama o kadar da çok sevmezsiniz ya da ancak ayda bir sohbet etmekten hoşlanıyorsunuz. Ortak arkadaşlarınız var ve bu ortak arkadaşlarıyla cuma akşamı dışarı çıktınız ama Ayşe'yi davet etmediniz. Ertesi gün Ayşe sizin dışarı çıktığınızı öğrendi ve kendisi davet edilmediği için çok bozuldu. Sizi aradı. Neden davet edilmediğini sordu. Başlayın bakalım yalanlara. Aa bir tanem, Ahmet arayacaktı seni, aramadı mı? Ay ben sadece yarım saatine kalacaktım orada zaten. Yok be şekerim, son anda planladık. Aradım, telefonun cevap vermedi. Aa galiba yanlış numarayı aramışım. Neden gerçeği söyleyemiyorsunuz? Ayşe'cim ben seninle her dakika görüşmeyi o kadar da harika bir fikir olarak görmüyorum. Seni her yere davet etmek gibi bir zorunluluğum da yok. Arada bir seninle görüşüyoruz ve bu bana yetiyor. Allah koru ya Rabbim. Hiç olur mu öyle şey? Ayşe'nin suratına nasıl söylenir bunlar? Çok ayıp. Tabii suratına yalan söylemek az ayıp zaten. Kendi gerçekliğiniz bir anda diğerlerinin gözündeki imajınızdan daha önemsiz bir hal alıyor. Evrene aynen şu mesajı gönderiyorsunuz. Şu an bu kişiye gerçeği söyleyip muhtemel çıkabilecek tatsızlıklarla uğraşmaktansa yalan söylemeyi tercih ediyorum. Şimdi siz bana söyleyin. En başından beri bahsettiğimiz çekim yasasına göre siz yalan söyleyerek bazı durumlardan kurtuluyorsanız ne tarz insanları hayatınıza çekeceksiniz? Aynen öyle. Size yalan söyleyen insanları çekeceksiniz. Ayrıca evrene ikinci bir mesaj daha gönderiyorsunuz. Ben kendi gerçekliğinde bile duramayan, Ayşe gibi aslında çok da umrunda olmayan birine bile doğruyu söyleyemeyen biriyim. Hadi bakalım şimdi özgüven kısmını bir daha okuyun ve nasıl olduğunu, niye kendine güvenmeyen biri olduğunuzu çözmeye çalışın. İyi şanslar. Kabul ediyorum. Siz de benim eskiden olduğum gibi hayatını küçük beyaz yalanlarla kolaylaştırmaya alışmış birisiyseniz, başta tamamen doğruyu, sadece doğruyu söylemeye geçmek sizin için zorlayıcı olacaktır. Ama size garanti ediyorum, ağzınızdan her çıkanın doğru olması dünyanın en güzel duygusu. Patronunuz size bir görev vermişti. Bugüne bitmesi gereken bazı raporlar vardı ve bitiremediniz. Belki de unuttunuz. Size sorduğunda aklınıza hemen güzel bir yalan geldi. Raporlarla ilgili bazı eksik dokümanlar var efendim. Karşı taraftan henüz bir e-mail gelmedi bu konuda. Gelir gelmez raporu bitireceğim. Harika bir yalan. Eğer e-maili sistemden sildiyseniz kontrol edilmesi de mümkün değil. Yani ucuz yırttınız. Tebrikler. Acaba? Bakın bu yalanı neden söylediniz? Yalanın altında yatan korkular neler? Patronum son derece anlayışsız bir insan. Böyle bir şeyi hayatta kabul etmez. Çekim yasasına göre patronunuz size karşı anlayışsız olmak zorunda. Bu rapor yüzünden işimi kaybedebilirim. Demek ki bilinçaltında ya da üstünde başka iş bulamayacağınız korkusu var. Evrene nasıl bir mesaj gönderiyoruz? Ben başka iş bulamam. Devam edelim. Şimdi bu salak rapor yüzünden bana bağırmasını istemiyorum. Çünkü bana bağıracak olursa karşısına susmak gerek ve bu da beni çileden çıkartıyor. Evrene yaydığımız mesaj, aslında bana bağırılmasından hiç hoşlanmıyorum. Ama ne yapayım? Elimde başka seçenek yok şu an. Eğer patron gerçeği öğrenirse bana bağıracak. Bu durumda evren hemen sizin istediğinizi yerine getirmek durumunda. Size bağırılması gerek. Çünkü size bağırılmasına karşı büyük bir korkunuz var. Hemen tekrarlayalım. Çekim yasası iki türlü çalışır. Hem istediklerimizi hem de istemediklerimizi kendimize çekeriz. Bazen de yalan söylemeyi yüzleşmek istemediğimiz bir gerçek için kullanırız. Bunun en sık görüldüğü yerse ilişkiler. Kıskanç bir sevgiliniz var ve bu sizi son derece rahatsız ediyor. Kıskançlıktan çıkacak bazı tartışmalar sizin aslında bu ilişkide nasıl bir rahatsızlık yaşadığınızı yüzünüze vuracağı için bununla yüzleşmek yerine yalan söyleyerek sorunları hasıraltı yapıyorsunuz. Neredeydin bugün? Hiç. Ayşe'yi de sinemaya gittik. Baş başa mı? Halbuki yanınızda Ayşe'nin arkadaşı Ahmet de vardı. Ahmet'le aranızda bir şey olmasa bile bunu kıskanç kocanıza, erkek arkadaşınıza söyleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü söylerseniz kavga çıkacak. Gereksiz yere bir hiç uğruna kavga edeceksiniz. Hatta belki de dayak yiyeceksiniz. Yalan söylemeyi seçiyorsunuz. Harika. Kısa vadede çok güzel bir çözüm. Ama bakın, yalan uzun vadede nasıl zararlar veriyor. Yalanı bir kurtuluş aracı olarak görüyorsunuz. Ego çok güzel bir formül oluşturmaya başlıyor. Yalan eşittir sorunsuz yaşama yöntemi. Hatta daha sonra bu formül güzel bir denklem halini alıyor. Yalan artı inkar eşittir huzur artı mutluluk. Sonra iyice ustalaşmaya başlıyorsunuz bu denklem üzerinde ve yalan artı inkar çarpı huzur artı mutluluk eşittir başarı. Tanıdığım biri var. Kendisi hakkında size hiçbir ipucu vermeyeceğim. Çünkü bu satırlar onu bayağı üzecek ve iş ilişkilerini zedeleyecektir. Amacım tabii ki bu değil. Eğer bir gün okuduğunda anlarsa ve kendisi bu durumu değiştirmek isterse ne mutlu ona. Bu kişi nasıl bir çocukluk geçirdiyse yalan söyleme formülünü hayatında çok başarılı bir şekilde uygulamayı becermiş. Yalan söylemek artık bir ihtiyaçtan çıkıp alışkanlık haline almış. Gerekmediği anlarda bile sırf alışkanlık olduğu için yalan söyleyebiliyor. Kendisi yalan söyleyerek her durumu kontrol edebildiğine, belli bir başarıyı elde edebildiğine o kadar inanmış ki, etrafındaki insanların bu durumu fark ettiğini ve kendisine uzaklaşmaya başladığının farkında bile değil. Birlikte yapacağımız bir proje vardı. Her şey başından açık açık konuşuldu. Ortada zaten karışık hiçbir şey yoktu. Bizim bazı kurallarımız vardı, kendisine ilettik. Onun bazı kuralları vardı, bizlerle paylaştı. Harika bir uyum içinde başladık projemize. Bir iki hafta içinde garip bazı konuşmalar geçmeye başladı. Aa, ben öyle bir şey demedim. Peki ne dedin? Şöyle olsun, böyle olsun dedim. Ya sen öyle demiş olsan ben seninle niye bu projeye gireyim? Çok güzel bir yüzüm olduğunu iddia edemem ama alnımın tam ortasında da enayi yazmıyor. Önce kendimi suçlamaya başladım. Herhalde ben yanlış anladım durumu dedim. Sonra olaylar çorap söküğü gibi gelişti. O kadar seri, o kadar sıkça yalan söylüyordu ki bir süre sonra unutmaya bile başlıyordu söylediği yalanları. Ben ve projedeki diğer arkadaşım ona bu durumla yüzleştirmeye başladık. Biz yüzleştirdikçe panik olmaya, daha büyük hatalar yapmaya, daha seri yalanlar söylemeye başladı. Ve iş öyle bir hal aldı ki biz yeter artık bu işi burada durduruyoruz diyecek hale geldik. Tam o noktada elimizde gerçekten fişi çekecek ve anlaştığımız işi durduracak gücümüz vardı. Bu durum kendisini rezil olmaya iteceğinden ve verdiğimiz sözden çıkmanın bize vereceği, enerjimize vereceği zararları bildiğimizden hiçbir şeyi değiştirmemeyi tercih ettik ve ite kaka projeyi tamamladık. Bu olaydan sonra bizim onunla proje yaptığımızı bilen insanlar gelip de biz de o kişiyle bir şey yapacağız. Ne diyorsunuz dediğinde aman diyorum. Dersiz başına dert almayın dedik haliyle. Etrafındaki insanlar aynı mevsimler gibi sürekli değişiyor. Çünkü kısa bir süre içinde bu kadar çok yalan eli mahkum bir şekilde ortaya çıkıyor. Gelin kısaca doğruyu söylemenin gücünden bahsedelim. Daha önce size bahsettiğim istediğinize bağımlı olmamak sizin baskın duygunuzsa yalan söyleme durumu tamamen ortadan kalkacaktır. Amerika'ya yerleştiğim ilk yıllarda sürekli yalan söylüyordum. Kimseyi üzecek ya da zarar verecek yalanlar değildi bunlar. Sadece kendi kaçımı kurtarmak için söylediğim yalanlardı. En çok Amerika'daki yasal durumumla ilgili yalan söylüyordum. Uzun seneler orada öğrenci vizesiyle yaşadım. Normalde öğrenci vizesi çalışma izni anlamına gelmez. Ben çalışmak zorunda kaldığım için ve öğrenci vizesiyle bunu yapmam doğru olmadığı için yalan söylemeye başladım. İlk tanıştığım herkese çalışma iznim var diyordum. Korkum bir şekilde içinde bulunduğum durumun ortaya çıkması ve benim ülkeden atılmamdı. Bu korkuyla uzun yıllar geçirdim. Daha sonra şimdi size anlattıklarımı öğrendiğimde yavaş yavaş bu korkuyu yenmeye başladım ve sürekli yalan söylemekten arada bir yalan söylemeye, oradan da sürekli doğruyu söylemeye yumuşak bir geçiş yaptım. Ben doğruyu söylemeye devam ettikçe korkularım yok olmaya, korkularım yok oldukça evrene gönderdiğim sinyaller değişmeye, sinyaller değiştikçe hayatımda yarattıklarım farklılık göstermeye başladı. Amerika'da oturma iznim çıktı. Ama küçük bir detay vardı. Bir süre orada kaçak kaldığım için ülkeden çıkmam, Türkiye'ye dönmem ve oturma iznimi Ankara'da Büyükelçilik'ten almam gerekiyordu. Hatta önce bir ön görüşme yapılacak ve oturma iznimi alıp alamayacağıma sonra karar verilecekti. Amerika'daki bazı arkadaşlarım kaçak olduğum zamanlarla ilgili hiçbir soruya cevap vermemem gerektiğini, hatta gerekirse yalan söylememi tavsiye ettiler. Sonuçta aldığım risk çok büyüktü. Oturma iznimi alamazsam Amerika'ya geri bile dönemeyebilirdim. Türkiye'ye geldim. Randevunun verildiği tarihte Ankara'da elçilik binasına sıramın gelmesini beklemeye başladım. Kimin beni görüşmeye alacağını bilmiyordum. Camın arkasında 7-8 kadar elçilik görevlisi vardı. Hepsinin tek tek yüzlerini incelemeye başladım. Yaklaşık yarım saat sonra içlerinden biri benim geleceğime karar verecekti. Aklıma bir iki usturuplu yalan geldi. İşe yarayabilirdi. Beni çağırdıklarında hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. İlk oraya yerleşmem, bulaşıkçılık yapmam, parklarda yaşadığım zamanlar, ilk çektiğim film. O sırada kendimi camın arkasındaki bayana merhaba derken buldum. Merhaba Aykut Bey. Merhaba. Evraklarınız hazır anladığım kadarıyla. Evet, buyurun. Kaç yılında ilk defa Amerika'ya gittiniz? Sanırım 96-97 civarında. Sonrası bu kadar. Şimdi buradayım. İçimden bir ses hala arada alt tarafı 10 yıl var. Bahsetmesen ne olur? Geçiştir gitsin dese de bayanın hiç böyle bir niyeti yoktu. Tek tek bana attığım her adımı, her yılı, neler yaptığımı anlattırdı. Ve sonunda korktuğum soruyu sordu. Bunca yıl orada nasıl kalabildiniz? Geçiminizi nasıl sağladınız? Ego hemen cevapları hazırladı. Tek yapmam gereken içlerinden birini seçmekti. A. Zengin bir ailem var. B. Piyangodan para çıktı. C. Sevgilim bana baktı. D. Babam öldü, mirasını yedim. Birden zaman durdu. Tam bir sessizlik hakimdi. Kendi kendime Tanrı'nın sesini taklit ederek kafamda ekolanan bir şekilde şunları söyledim. Yalan söyleyebilirsin Aykut, işe yarayabilir. Ya da doğruyu söyleyebilirsin. Yalan söylersen korktuğun için söyleyeceksin. Korku içinde yaşamayı mı seçiyorsun, yoksa gerçekliğinden gelerek yaşamayı mı? E hadi seç artık. Yoksa kadın senin salak olduğunu düşünecek. Ve cevap verdim. Panikle değil. Son derece sakin bir şekilde. Kaçak çalıştım. Bir an durdu ve kafasını kaldırıp bana baktı. Neden? Çünkü orada bir hayat kurmuştum. Bir evim, sevgilim, arabam, arkadaşlarım, ulaşmak üzere olduğum hayallerim vardı. Bırakamadım onları. Peki, görüşmemizin sonucu size bir hafta içinde bildirilecek. Teşekkürler. Tam oradan ayrılmak üzereyken durdum. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Takke düşmüş, kel görünmüştü. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Kaçak çalıştığımı söylediğim için oturma iznimi alamamam söz konusu mu? Yani orada kaçak kalmış olmam kararınızı etkileyecek mi? Önündeki notları işaret etti. Zaten burada görünüyordu kaçak çalıştığınız. Hayır, kararımı etkilemeyecek. Artık oturma iznim var. Hem de hiç yalan söylemeden aldım. Ben size doğruyu söylerseniz evren sizi ödüllendirir. Çünkü yalan günahtır gibi bir şey söylemiyorum. Sadece doğruyu söylerken nasıl büyük bir güce sahip olduğunuzu ve evrenin buna kayıtsız kalamayacağını anlamanızı istiyorum. Bir daha yalan söylerken kendinize şu soruyu sorun ve yalan söylemeden önce cevabını kendinize verin. Neden şu an yalan söyleme ihtiyacı duyuyorum? Sonra içinizden geleni, size doğru görüneni yapın. 14. ayrımın sonu, sayfa 214.